Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Pek muhterem dinleyenler, Peygamber Efendimiz'den Hayat Ölçüleri programımızda Riyaz-ı Salihinden Sünneti Korumak bölümündeyiz. Sünneti korumakla ilgili hadis-i şerifler okuyoruz. Ebu Hureyre radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurmuşlar. Herhangi bir konuyu size emredip yasaklamadığım sürece siz de beni kendi halime bırakınız. De'uni ma taraktukum. Sizden önceki ümmetleri çok sual sormaları ve peygamberlerine karşı münakaşaya dalmaları helak etti. Çok soru sormak, lüzumsuz soru yani ve peygamberlerine karşı münakaşaya dalmak önceki ümmetleri helak etti. Demek ki münakaşa, lüzumsuz sorular bunlar helak sebebi. Size herhangi bir şeyi yasakladığım zaman ondan kesinlikle sakının. فَاِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَاجْتَنِبُوهُ Size bir şey yasakladığım zaman bundan diyor şiddetle sakının. Çünkü yasaklar daha önemli. وَاِذَا اَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ Bir şeyi emrettiğimde de onu gücünüz yettiği ölçüde yerine getirin. Yani emirler gücünüz yettiğince yapın, yasaklardan ise hiç taviz vermeden kesinlikle kaçın. Yasaklardan kaçmak daha büyük bir önem arz ediyor. Burada Peygamber Efendimizin yasaklama, emretme yetkisinin olduğunu görüyoruz. Cenab-ı Hakk'ın aldığı bilgiyle, vahiyle tabii ki. Bu vahiy her zaman için iki koldan geliyor. Bir, Kur'an-ı Kerim vahiy olarak bizzat Allah Teala'nın lafzı ve manasıyla Allah'a ait kelam-ı ilahisi, Kur'an-ı Kerim ayetleri olarak. Peygamberimiz Kur'an-ı Kerim ayetleri ya açıkça olur, bütün insanlar anlayabilir veya herkesin anlayamayacağı, Peygamber Efendimizin anladığı, ondan çıkardığı hükümler olabilir. Sırayla ondan sonra sahabenin, alimlerin anladığı. Çünkü herkes aynı seviyede anlayamaz. Veya Kur'an vahyi değil de sünnet vahyi, manası Cenab-ı Hak'tan, lafızları Peygamber Efendimiz'den olan, Kur'an'ı tefsir eden, Kur'an dışı vahiy olarak Peygamberimize gelen bilgilerden Efendimiz'in emirler çıkarması, nehiler çıkarması ve bunları ümmetine bildirmez. Emrettiğim zaman, yasakladığım zaman diye. Dolayısıyla Kur'an'la sünnetin birbirinden ayrılmasının mümkün olmadığını burada görüyoruz. Kur'an-ı Kerim'in bazı sure ve ayetlerinin nazil oluş sebebi bulunduğu gibi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bazı hadislerinin de bir söyleniş sebebi vardır. Esbab-ı nüzul, sebebi nüzul deniyor. Kur'an-ı Kerim'in bazı ayetlerinin, her ayetinden değil tabii ki, bazı ayetlerinin iniş sebepleri var. Bazısı ise hiç sebep olmadan doğrudan iniyor. Bazı ayetler ise bir olay, bir hadise üzerine, bir soru üzerine, Peygamber Efendimiz bir soru soruluyor veya bir olay yaşanıyor, onun üzerine ayet-i kerime nazil oluyor. Sebebi nüzul diyoruz bunlara, çoğulu esbab-ı nüzul. Aynı şekilde hadis-i şeriflerin de bir kısmının söyleniş sebebi var. Bir kısmı sebepsiz, Peygamber Efendimiz size bir şey söyleyeceğim diyerek direkt doğrudan söylüyor iptidaen. Bir kısmının da sebebi var. Bir olay yaşanıyor. Onun üzerine Efendimiz bir hadis-i şerif söylemiş oluyor. Buna da sebebi vurud deniyor. Sebebi vurud. Bununla ilgili İmam Suyuti'nin bir kitabı da var. Esbab-ül vurud'la ilgili. Açıklamaya çalıştığımız bu hadisin vurud sebebini Ebu Hureyre Hazretlerinin şu rivayetinden anlamak mümkün. Resul-i Ekrem Efendimiz bize hitap etti ve şöyle buyurdu. Ey Müslümanlar! Size hac farz kılınmıştır. Bakın bu hadisin sebebi vurudu yok. İptidaen Peygamberimiz hitap ediyor. Ey insanlar toplanın size bir şey söyleyeceğim. Size hac farz kılınmıştır. O halde hac ediniz buyurdu. Bir adam her sene mi ya Resulallah diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cevap vermeyip sustu. Adam sorusunu 3 defa tekrarladı. Yani ısrar etmek böyle. Gereksiz yerde soru sormak. Baktın bir soru sordun, pek hoşlanılmadıysa vazgeçmek, ısrar etmemek gerekiyor demek ki. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şayet evet desem mutlaka farz olurdu. her sene mi? Evet desem. Diyor, her sene farz olurdu. Bakın işte hadis-i şeriflerin hüküm koyma gücünü burada görüyoruz. Müslim'de geçen bir rivayet bu. Evet desem mutlaka farz olurdu. Tabii sizin de buna gücünüz yetmezdi. Her sene kim nasıl hacca gidebilir? Hele şu anda bizim Türkiye'den hacca gitmek bir serveti gerektirirken her sene nasıl hacca gidebilir insan? Sıhhat açısından da, yaşlılık açısından da gidemez. Efendimiz bunları çok iyi bildiği için fetanet sahibi bir peygamber olarak herkesin düşünemeyeceği şeyleri o baştan biliyor. Onun için bu soruya cevap vermiyor. Sonra da okuduğumuz hadis-i şerifi söylüyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Diyor ki, buyuruyor ki, herhangi bir konuyu size emredip yasaklamadığım sürece siz de beni kendi halime bırakınız. Fazla soru sormayınız. Sizden önceki ümmetleri çok sual sormaları ve peygamberlerine karşı münakaşaya dalmaları helak etti. Size herhangi bir şeyi yasakladığım zaman ondan kesinlikle sakının. Bir şeyi emrettiğimde de onu gücünüz yettiğince yerine getirin. Yani Allah'ın Resulü fetanet sahibidir. Öyle kolay kolay bir meseleyi unutmaz, ihmal etmez, açık bırakmaz. Dolayısıyla siz iyi takip edin, emredilerini yapın, yasaklarından kaçın, fazla soru sormayın. Peygamberimiz unutsa Cenab-ı Hak hatırlatır. Onu, yani Peygamber Efendimiz'i kendi normal insanlar gibi bir insan olarak düşünmemek gerekiyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu soruyu soran sahabi Akra bin Habis'tir. Akra bin Habis. O namazın, zekatın, orucun tekrar tekrar yapıldığını bildiği için hac ibadetini de bunlara kıyas ederek bu soruyu sormuştu. Hac da mı acaba tekrar edecekti? Bütün mükelleflere her sene bu ibadeti tekrar etmenin zorluğunu, hatta imkansızlığını düşünememişti. Belki de düşünerek itiraz içinde sormuş olabilir. Ya her sene ise bunu yapamayız diye. Çünkü Akra bin Habis biraz sıkıntılı olarak iman etmesi, çok irtidat etmesi, tekrar Müslüman olması biraz sıkıntılar yaşadığı için belki o dönemde denk gelmiş olabilir. Peygamber Efendimiz önce onun bu sualine cevap vermedi. Çünkü susmak bilgisse cevap teşkil eder. Faydalı ve güzel soru ise ilmin yarısıdır denir. Faydalı ve güzel soru ilmin yarısı. Lüzumsuz soru ise helak sebebi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ümmetine açıklanması gereken ve insanların ihtiyacı olan bir konuda susmazdı. Vazifesi o. Büyük bir aşkla buna sarılıyor zaten. Kimsenin ihtimam göstermediği kadar bu işe o ihtimam gösteriyor. Yani kimse peygamberimizden daha çok dini, İslam'ı, bunun tebliğini düşünemez. O hayatını bu uğurda ortaya koymuş bir insan. Şayet sorulan soru bu çeşit bir ihtiyaçtan kaynaklanıyorsa onu mutlaka en açık şekilde cevaplandırırdı. Yani hemen açık bir şekilde onun cevabını verirdi. Fakat Akra'nın sorusunu böyle değerlendirmediğini, aksine tekrar tekrar sorduğu halde sorusunu cevaplandırmadığını görüyoruz. Ne var ki susmasının cevap teşkil etmediğini görünce bu soruyu da açık bir şekilde cevaplamıştır. En sonunda ona da açıkça cevap veriyor. Resul-i Ekrem'in cevap tarzından soru soranı pek hoş karşılamadığı anlaşılmaktadır. Soru soranın belki niyetinden, belki tavrından, belki onun içinde bulunduğu halden Efendimiz pek hoşlanmadı açık. Çünkü başka yerlerde de bu zatla çok hoş olmayan hatıralar yaşandığı için belki Efendimiz ondan dolayı bu sorudan hoşlanmadı. Çünkü Akra bin Habis Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sözlerini tamamlamadan ve ilgili açıklamaları yapmadan bu soruyu sormuş olabilir. Sözün arasına girmiş olabilir. Halbuki Allah Teala bu konudaki davranış edebini müminlere şöyle haber vermişti. Ayet-i Kerime'de Hucurat suresinde daha başında, ey müminler, Allah'ın ve Resulünün huzurunda öne geçmeyin. Ya eyyühellezi amenu la tukaddimu beyne yedeyillahi ve rasulihi vettakullah. Onların önüne kendiniz geçmediğiniz gibi onlardan önce konuşmaya, bir iş hakkında hüküm beyan etmeye de kalkmayın. Tefsiri olarak bu şekilde tefsir edilmiş. Allah'tan korkun. Takva sahibi olun. Yaptığınız iş, bu iş yanlıştır. Dolayısıyla orada Efendimizin sözünü kesmek. sözünü bitirmeden soru sormak, ısrar etmek, onu rahatsız etmek. Allah Resulü farklı bir insan. Hatta uykusundan bile uyandırılmazdı diyor Hazreti Ayşe Validemiz. Çünkü ona vahiy gelirdi. Bilemezdik diyor. Uyku esnasında vahiy mi alıyor, almıyor mu? Dolayısıyla diyor, onu hiçbir zaman uyandırmazdık. O kendiliğinden hep uyanırdı. Cenab-ı Hak dilediği zaman onu uyandırırdı buyuruyor. Peygamber Efendimiz bilhassa itikat, ibadetlerin farz oluşu, helal ve haram gibi vahiy ile tespit edilen konularda kendisinin bildirdikleriyle yetinmeyi, ince eleyip sık dokunmamayı, çok ve gereksiz soru sormaktan sakınmayı tavsiye ederlerdi. Yani anladığın şekilde, kolayına geldiği şekilde amel et, fazla tafsilata girme, yoksa zorlaşır. Beni İsrail'in Bakara kıssasında olduğu gibi. Onlar soru sordukça zorlaştı. Bu sebeple benim sizin anlayış ve kavrayışınıza bıraktığım konularda siz de beni kendi halime bırakın buyurmuştur Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Abdullah bin Amr bin As Efendimiz için de öyleydi. Çok ibadet ediyordu. Efendimiz ona bir şey teklif etti. Geceleri devamlı namaz kılardı. Her gün oruç tutardı. Her gün hatim indirirdi. Efendimiz 40 günde bir indirir. Ayda bir indir buyurdu. O hala ısrarla ya Resulallah daha fazla yapabilirim. İstedi. Daha fazla istedi. Israrla istedi. Sonra pişman oldu. Yaşlılıkta keşke kabul etseydim diye. Sormakla istemek aynı kökten geliyor. Dolayısıyla ısrarla sormak, ısrarla istemek demek ki çok uygun görülmeyen bir davranış. Niçin böyle yapılması gerektiğini de geçmiş ümmetlerin, Yahudi ve Hristiyanların helak oluşlarını örnek göstererek açıkladı Efendimiz. Öncekiler de çok sordular, çok ısrar ettiler, münakaşa yaptılar, helak oldular. Çünkü onlar peygamberlerine çok ve yersiz sorular sorarlardı. Ben İsrail'in Hazreti Musa'ya soruları, istekleri meşhurdur. Allah'ı bize göster, göstermezse inanmayız, sesini duyur gibi böyle çok aşırı istekleri ve soruları vardı. Ayrıca peygamberlerinin verdiği cevabı kabullenmek yerine onu aralarında münakaşa ederler, tartışırlar. İtaat etme, peki efendim demez. Tartışır, öyle miydi, böyle miydi diye. Tabi bu ne oluyor? Dinde aşırılığa kaçmak, dinsizliğe kadar gitmek, sonunda da helak olmaya varıyor. Yani bir soru sormak sebebiyle insan helak olur mu gibi şey akla gelebilir. Sonucunu söylüyor burada. Yani insanlar tartışırken ne oluyor? Dinde aşırılığa kaçmış oluyorlar veya dini hükümleri tam uygulamıyorlar. Ondan sonrakiler dinden uzaklaşıyor, dine bid'atler sokuşturuyor, dini bozmaya başlıyorlar. Sonuç olarak bunlar sonuçta helak oluyorlar. Bu nitelikleri, yani çok ve yersiz sorular sormaları, aldıkları cevaplar münakaşa konusu yapıp çok ihtilafa düşmeleri onların helakine sebep oldu. Çünkü ihtilaf ayrılıkları ve gruplaşmaları doğurur. Bunun neticesinde toplumun birlik ve beraberliği ortadan kalkar. Birlik ve beraberliği bünyelerinde sağlayamayan milletler ve ümmetler ise helake sürüklenirler. Bütün bunlar zaruret olmaksızın soru sormanın, Allah ve Resulü tarafından hükümleri belirtilmiş konularda ihtilaf etmenin haram kılındığını gösterir. Zaruret olmaksızın soru sormak, Allah ve Resulü tarafından hükümleri belirtilmiş konularda ihtilaf etmek haramdır. Çünkü bir işin sonu helak olursa o işin haram veya büyük günah olduğu aşikardır. Demek ki çok soru sormak, ihtilaf etmek sonu helaka götürüyorsa demek ki bunun hükmünün de haram olduğu anlaşılır. Bilhassa ihtilaflar kalplerin ayrılmasına ve dinin zayıflamasına sebep olursa daha burada onun haram olduğu anlaşılır. Bunlar nasıl haramsa bunlara yol açan sebepler de aynı şekilde haram olur. Dinde mezhepler ortaya çıkar, farklılıklar ortaya çıkmaya başlar, gruplar oluşur, ihtilaflar, aralarında mezhep savaşları meydana çıkar. Yani büyük problemlerin olduğu tarihte hep görülmüş. Dinin yasak ettiği şeylerden kesinlikle sakınılması, uzak durulması gerekir. Bu konuda müsamaha yoktur. Gücüm yetiyor veya alıştığım için bırakamıyorum. Gücüm yetmiyor. Alıştığım için bırakamıyorum gibi mazeretler de geçerli değildir. Yasaklar konusunda. Yasaklar konusunda kesinlikle uzak durmak lazım. Bir bahane uydurmamak lazım. Tabii ki ıstırar hali neden denilen zorunlu durumlar her zaman istisna teşkil eder. Zaruretler. Bu ise zaman, mekan ve şahıslara göre değişiklik arz eden ve geniş açıklamalar gerektiren bir konudur. Herkes de kafasına göre zaruret hali diye kendi halini zaruretle tanımlayamaz. Öyle olursa herkes kendisine bir bahane bulur. Bunun da hakikaten işin ehline, fıkhı bilen kimselere sormak lazım. Gerçekten bu zaruret olur mu, olmaz mı diye. Kişinin dindarlığı ve takvası yaptığı ibadetlerden çok, yasaklardan kaçınması ile değerlendirilir. Yaptıklarından çok kaçtığı yasaklara göre değerlendirilir. Yani bu insan ne kadar takvalıdır? Takva daha çok yasakları terk etmekle ilgili. Çünkü yasaklardan uzak durmak bir riya, gösteriş ve başkalarına hoş görünme konusu olamaz. Ya zaten ben haramları terk ediyorum diye insan övünemez ama ibadet, yaptığı ibadetleri riya için yapabilir. İbadetlerde ise bunlar şu veya bu ölçüde bulunabilir, gösteriş, riya. Yasaklardan kesin olarak kaçınılmasına karşılık dindeki emirler herkesin gücünün yettiği ölçüde uyması gereken bir özellik arz eder. İşte namaz emri. Ayakta kılabiliyorsa insan ayakta güzelce huşuyla kılar. Ayakta kılamıyorsa oturarak kılar. Oturarak kılamıyorsa yattığı yerden ima ile kılar. Gücü yettiğince yapabilir. Çünkü bir işi yapmanın, yapabilmenin çeşitli şartları ve sebepleri vardır. Bu şart ve sebepler herkeste aynı oranda bulunmayabilir veya hiç olmayabilir. O halde herkes gücünün yettiğinden sorumludur. Çünkü Allah Teala hiç kimseye gücünün üstünde bir yük yüklememiştir. Kimleri bir iş yapmaya güç yetirirken kimleri yetiremeyebilir. Sorumluluk güç yettiği orandadır. Cenab-ı Hak da Allah'a karşı vazifelerinize gücünüz yettiği kadar dikkat edin. Dinleyin, itaat edin, kendi iyiliğinize, mallarınızı Allah uğrunda harcayın buyurur. Tegabun suresi 16. ayet-i kerimede. Ama yasaklar böyle değildir. Yasaklar kesinlikle herkes kesin bir şekilde uzak durması lazım. Haram, içki içmek haramdır. Ben gücüm bu kadar yetiyor. Her gün ancak bir kadeh içiyorum, gerisini bırakabiliyorum ama bir kadeh de bırakamıyorum gibi böyle bir kısmi bir durum söz konusu olamaz. Haramlardan kesinlikle kaçmak lazım. Farz olan ibadetlerin yapılmasında herkes aynı mükellefiyeti taşır. Nafile ibadetler ise daha önce de geçtiği gibi her ferdin gücüyle, kudretiyle sınırlı ve ihtiyaridir. Farzlar zaten herkes yapacak. Nafilelerde, sünnetlerde de insanlar gücü yettiğince, kimisi teheccüd namazını 2 rekat kılabilir. Kimisi daha fazla gücü yeter. 4, 6, 8, 12'ye kadar kılabilir. Bunlar ihtiyaridir, güç nispetindedir. Bu kaide sadece ibadetlerimizde değil, bütün dini emirlerde geçerlidir. Hadis-i şerifte neler öğrendik kıymetli dinleyenler? Bir, ortaya problemler çıkaracak, şüphelerin doğmasına, münakaşalarla ihtilafların artmasına sebep olacak sorular sormak haramdır. Soru sormak çok kritik bir şey demek ki. Yerinde güzel olursa ilmin yarısı oluyor ama aksine olursa haram oluyor, helake sebep oluyor. İki, bir takım ciddi boyuttaki münakaşa ve ihtilaflar fertlerin ve toplumların yıkılışına sebep olur. Üç, dinin kesin olarak yasakladığı şeylerden mutlaka uzak durmak, uyulması gereken farzlardandır. Yasak olan haramlardan mutlaka uzak durmak. Dört, dini yasaklarda müsamaha ve gevşeklik caiz değildir. 5. Dini emirler güç yettiği nispette yerine getirilir. Peygamberin sünneti üzerinde münakaşaya dalmak doğru değildir. Sünnet üzerinde münakaşaya dalmamak lazım. Ebu Necih İrbaz bin Sariye radıyallahu anh şöyle diyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize çok tesirli bir öğüt verdi. Bir konuşma yaptı, çok tesirliydi. Bu öğütten dolayı kalpler ürperdi, gözler yaşardı. Bizler, ey Allah'ın Resulü, bu öğüt sanki ayrılmak üzere olan birinin öğüdüne benziyor. Öyleyse bize bir tavsiyede bulun dedik. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, size Allah'a çok saygı duymanızı, başınıza bir Habeşli köle bile yönetici olsa, yani siyahi, insanların böyle belki çok öne geçirmek istemedikleri birisi bile idareci olsa onu dinleyip itaat etmenizi tavsiye ederim. İdareci kimse kim layık olarak da bu geçmişse idareciliğe ona itaat edin. Benden sonra sağ kalıp uzunca bir hayat sürenler pek çok anlaşmazlıklar görecekler. O zaman sizin üzerinize gerekli olan benim sünnetime ve doğru yolda olan Hulefai Raşidi'nin sünnetine sarılmanızdır. Bu sünnetlere sımsıkı sarılınız. Sonradan ortaya çıkarılmış bid'atlerden şiddetle kaçınınız. Çünkü her bid'at sapıklıktır buyurdular. Hadis-i şerifin ravisi İrbaz bin Sariye radıyallahu anhi tanıyalım. İlk Müslümanlardan olan İrbaz sahabenin meşhurlarından ve Suffe ehlinin önde gelenlerindendir. Ashab-ı Suffe'nin önde gelenlerindendir. Künyesi Ebu Necih olup Süleym kabilesine mensuptur. Gözü yaşlı sahabilerdendir. Cihada çıkmak için binit bulamadıkları için ağlayan ve Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme müracaat edenler arasında o da vardı. Şu ayet onlar hakkında nazil oldu. Tevbe suresindeki ayet-i kerime 92. ayet. Bunlar Tebük seferine çıkarken binit bulamıyor. Tabii 1000 kilometre yol gidilecek, yaya gidilmesi zor. Onun için sefere çıkamamaktan korkarak ağlıyorlar. Peygamberimizin elinde de bir şey yok. Sonra zengin sahabilerin yardımıyla bunlara binit, deve temin edilerek bunlar sefere çıkıyor. Tevbe suresi 92. ayette Cenab-ı Hak onlar hakkında şöyle buyuruyor. Kendilerine binek sağlayıp bindirmen için sana geldikleri zaman sen sizi bindirecek bir şey bulamıyorum deyince harcayacak bir şeyi bulamadıklarından yani paralar da yok aslında bulamadıklarından dolayı üzüntüden gözlerinden yaş akarak dönen ağlayan kimselere de sorumluluk yoktur. Onlar da kınanmazlar. Bekkaun ağlayan sahabiler diye bunlara isim verilmiş. 7 kadar sahabi. Dinin bir emrini yerine getirmeyen bir kimse şayet bunu bir özür sebebiyle yapamıyorsa ağlamanın ve hüzün duymanın caiz olduğuna bu ayet delil teşkil eder. Niçin yapamıyorum işte hacca gitme imkanı bulamıyorum diye insan ağlayabilir diyor. İrbaz bin Sariye daha sonraları Suriye'de Humus'a yerleşti. Efendimiz'den sonra Humus şehrine yerleşmiş. Abdullah bin Zübeyir'in hilafeti zamanında Hicri 75 senesinde vefat etti. Abdullah bin Zübeyir halifelik ilan ediyor. Emevilere karşı baş kaldırıyor. 9 sene falan halifelik yapıyor. Mekke'yi merkez edinerek. Sonra işte zalim Haccac üzerine gönderiliyor. Onu şehit edilerek o şekilde bu olaylar bitiyor. Öldüğü sırada yaşı bir hayli ilerlemişti İrbaz bin Sariye'nin. Son zamanlarında ölümü arzu ediyor ve bu arzusunu şöyle dile getiriyordu. Allah'ım yaşım ilerledi, azmim zayıfladı, beni kendi katına al. Başına gelen bir hadise de şöyle hikaye edilir. Kendisi anlatıyor. Bir gün Dımaşk mescidinde namaz kılıyor ve ölümü arzu ederek dua ediyordu. Ansızın güzel bir delikanlı üzerinde yeşil ve kalın bir elbiseyle ortaya çıkıverdi. Ölümü temenni etmeyin diyor Peygamber Efendimiz ama şöyle deyin diyor. Allah'ım ölüm hayırlısı bana ölümü ver. Eğer bir sıkıntıyla karşılaşınca insan hayat hayırlısı hayatı ver diye. Bana dedi ki bu delikanlı bana böyle nasıl dua ediyorsun? Ben de kendisine nasıl dua edeyim ey kardeşim oğlu diye sordum. Dedi ki Allah'ım amelimi güzel kıl ecelimi de ulaştır de. Ben Allah'ım rahmetine eresin sen kimsin dedim. Ben müminlerin kalplerinden hüznü alan Retbabil adlı meleğim dedi. Bir melek temessül etmiş ona demek. Sonra kendisine doğru yaklaşmaya çalıştım fakat kimseyi göremediğim. Demek ki onun bu duasının yanlış olduğunu düzeltiyor. Bir melek ona öğretiyor. Ne diyor? Allah'ım amelimi güzel kıl, ecelimi de ulaştır. Beni ecelime ulaştır. Yani ecelim ne zaman gelecekse sıhhatli bir şekilde o vakte beni ulaştır diye. İrbaz radıyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den 31 hadis rivayet etmiştir. Radıyallahu anh. Hadisin açıklaması biraz uzun olduğu için onu inşallah diğer programımızda yapalım kıymetli dinleyenler. Bugün programımızı burada sona erdiriyoruz. Yeniden görüşmek üzere efendim. Allah'a emanet olunuz.